Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Kafamda Bir Tuhaflık. Yazarı Orhan Pamuk. Türü roman. Yayın evi YK Yayınları 1. Baskı İstanbul Aralık 2014. ISBN 978-975-08-3088-4. Bu kitap 466 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Orhan Pamuk'un çılgınlığında deha var. Umberto Eco. Orhan Pamuk. Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikayesi hem de modern bir destan. Orhan Pamuk'un üzerinde 6 yıl çalıştığı roman, Bozacı Mevlüt'le 3 yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını hikaye ediyor. 1969 ile 2012 arasında 40 yılı aşkın bir süre Mevlüt, İstanbul sokaklarında yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi pek çok iş yapar. Bir yandan sokakların çeşit çeşit insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün yıkılıp yeniden inşa edilmesini, Anadolu'dan gelip zengin olanı izler. Diğer yandan ülkenin içinden geçtiği dönüşümlere, siyasi çatışmalara, darbelere tanık olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin kafasındaki tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış akşamları boza satmaktan ve sevgilisinin aslında kim olduğunu düşünmekten vazgeçmez. Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? Mutluluk veya mutsuzluğumuz bizim seçimlerimize mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip başımıza gelirler? Kafamda Bir Tuhaflık bu sorulara cevap ararken aile hayatıyla şehir hayatının çatışmasını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizliklerini resmediyor. Pamuk yaşayan en büyük yazar. Le Point, Fransa. Kafamda Bir Tuhaflık. Orhan Pamuk 1952'de İstanbul'da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede Nişantaşı'nda büyüdü. Otobiyografik kitabı İstanbul'da anlattığı gibi çocukluğundan 22 yaşına kadar yoğun bir şekilde resim yaparak ve ileride ressam olacağını düşleyerek yaşadı. Liseyi İstanbul'daki Amerikan Lisesi Robert Kolej'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl mimarlık okuduktan sonra mimar ve ressam olmayacağına karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Pamuk, 23 yaşından sonra romancı olmaya karar vererek başka her şeyi bıraktı ve kendini evine kapatıp yazmaya başladı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1982'de yayımlandı ve Orhan Kemal Roman Armağanını ve Milliyet Roman Ödülünü aldı. Pamuk ertesi yıl Sessiz Ev adlı romanını yayımladı ve bu kitabın Fransızca çevirisiyle 1991'de Prix de la Découverte Européenne'i kazandı. Venedikli bir köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki gerilimi ve dostluğu anlatan romanı Beyaz Kale 1985, pek çok dile çevrilerek Pamuk'a uluslararası ününü sağlayan ilk romanı oldu. Aynı yıl karısıyla Amerika'ya gitti ve 1985-1988 yılları arasında New York'ta Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul'un sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu kayıp karısını arayan bir avukat aracılığıyla anlatan Kara Kitabı 1990'da yayımladı. Fransızca çevirisiyle Prix France Kültür Ödülünü kazanan bu roman, geçmişten ve bugünden aynı heyecanla söz edebilen bir yazar olarak Pamuk'un ününü hem Türkiye'de hem de yurt dışında genişletti. 1991'de Pamuk'un Rüya adını verdiği bir kızı oldu. 1994'te esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli bir genci hikaye ettiği Yeni Hayat adlı şiirsel romanı yayımlandı. Osmanlı ve İran nakkaşlarını, batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikaye ettiği Benim Adım Kırmızı adlı romanı 1998'de yayımlandı. Bu kitapla Fransa'da Prix du Meilleur Livre Étranger 2002, İtalya'da Grinzen Cavour 2002 ve İrlanda'da International Impact Dublin 2003 ödüllerini kazandı. 1990'ların ortasından itibaren Pamuk, insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında yazdığı makalelerle Türkiye devletine karşı eleştirel bir tavır takındı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli gazete ve dergilere yazdığı edebi, kültürel makalelerden oluşturduğu geniş bir seçmeyi 1999 yılında Öteki Renkler adıyla yayımladı. İlk ve son siyasi romanım dediği Kar adlı kitabını 2002'de yayımladı. Kars şehrinde siyasal İslamcılar, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyetçileri arasındaki şiddeti ve gerilimi hikaye eden bu kitap, New York Times Book Review tarafından 2004 yılının en iyi 10 kitabından biri seçildi. Pamuk'un 2003 yılında yayımladığı İstanbul, yazarın hem 22 yaşına kadar hatıralarını aktardığı bir hatıra kitabı, hem de kendi kişisel albümüyle batılı ressamların ve yerli fotoğrafçıların eserleriyle zenginleştirilmiş İstanbul üzerine bir denemedir. Kitapları 62 dile çevrilmiş, bütün dünyada 12 milyon satmış olan Pamuk, pek çok üniversiteden şeref doktorası aldı. Alman Kitapçılar Birliği tarafından 1950 yılından beri verilmekte olan Almanya'nın kültür alanındaki en seçkin ödülü olarak kabul edilen Barış Ödülü 2005'te Orhan Pamuk'a verildi. Ayrıca Kar, Fransa'da her yıl en iyi yabancı romana verilen Le Prix Midi Étranger ödülünü aldı. Aynı yıl Prospekt dergisi tarafından dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi ve 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. American Academy of Arts and Letters'ın ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olan Pamuk, senede bir dönem Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak bu ödülü kazanan ilk Türk oldu. Pamuk, 2008'de aşk, evlilik, dostluk, mutluluk gibi konuları bireysel ve toplumsal boyutlarıyla işlediği Masumiyet Müzesi adlı romanını, 2010 yılında ise çocukluğundan başlayarak hayatını ve edebiyatla ilişkisini eksen alan yazı ve röportajlarından oluşan Manzaradan Parçaları yayımladı. Pamuk, 2009'da Harvard Üniversitesi'nde verdiği Norton derslerini, 2011 yılında Saf ve Düşünceli Romancı adıyla kitaplaştırdı. 2012'de İstanbul'da Masumiyet Müzesi'ni açtı ve müzenin kataloğu Şeylerin Masumiyeti'ni yayımladı. 2013'te ise kitaplarından seçtiği en güzel parçalardan oluşan Ben Bir Ağacım'ı yayımladı. Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık. Boza satıcısı Mevlüt Karataş'ın hayatı, maceraları, hayalleri ve arkadaşlarının hikayesi ve 1969 ile 2012 yılları arasında İstanbul hayatının pek çok kişinin gözünden anlatılmış bir resmidir. Roman, Yapı Kredi Yayınları. Aslıya, kafamda bir tuhaflık vardı. İçimde de ne o zamana ne de o mekana aitmişim duygusu. William Wordsworth, Prelude. Bir parça araziyi ilk çeviren ve burası benim deyip kendisine inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk kişi, sivil toplumun gerçek kurucusudur. Jean-Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni ve Temelleri Üzerine Düşünceler. Vatandaşlarımızın şahsi görüşleriyle resmi görüşleri arasındaki farkın derinliği, devletimizin gücünün kanıtıdır. Celal Salik, Yazılar. Yoğurtçu ve Bozacı Hasan Aktaş ve Mustafa Karataş kardeşlerin aileleri, Safiye ve Atiye kız kardeşlerle evlendiler. Hasan Aktaş, Safiye Aktaş 1925, Bozacı, Yoğurtçu, Bakkal 1963'te kardeşi Mustafa ile İstanbul'a geldi. Onların çocukları Korkut, Vediha, Korkut 1952, Vediha 1962, evlenme tarihleri 1978, 1965'te İstanbul'a geldi Korkut. Süleyman Melahat, Süleyman 1957, Melahat 1955, evlenme tarihleri 1996. 1968'de İstanbul'a geldi Süleyman. Korkut ve Vedihan'ın çocukları Bozkurt 1979, Turan 1980, Süleyman ve Melahat'ın çocukları Hasan 1996, Kazım 1998. Atiye Karataş, Mustafa Karataş. Mustafa Karataş 1927-1981, Bozacı ve Yoğurtçu 1963'te Ağabey Hasan'la İstanbul'a geldi. Çocukları 1. abla, 2. abla, Mevlüt 1957, kahramanımız Mevlüt Karataş 1969 yılında köyden İstanbul'a geldi ve hem okumaya hem de sokaklarda yoğurt ve boza satmaya başladı. Eşi Raiha 1965-1995, evlenme tarihleri 1982, çocukları Fatma 1983, Fevziye 1984, Burhan Fatma'nın eşi, evlenme tarihleri 2001, Erhan Fevziye'nin eşi, evlenme tarihleri 2001. Boyuneğri Abdurrahman Efendi, karısı Fevziye. Boyuneğri Abdurrahman Efendi 1933-1955'te İstanbul'a geldi, 1966'da köyüne geri döndü. Karısı Fevziye 1946-1969. Çocukları Vediha 1962, Raiha 1965-1995, Samiha 1966, Murat 1969-1969. Birinci kısım, 17 Haziran 1982 Perşembe. Büyük dururken küçüğü kocaya vermek pek adet değildir. Şinasi, şair evlenmesi. Söylenecek yalan ağızda, akacak kan damarda, kaçacak kız konakta durmaz. Beyşehir halk deyişi, İmrenler yöresi. Mevlüt ile Raiha, kız kaçırmak zor iş. Bu, boza ve yoğurt satıcısı Mevlüt Karataş'ın hayatının ve hayallerinin hikayesi. Mevlüt, Asya'nın en batısında bir yerde puslu bir göle uzaktan bakan yoksul bir Orta Anadolu köyünde 1957'de doğdu. 12 yaşındayken İstanbul'a geldi ve ondan sonra hep orada, dünyanın başkentinde yaşadı. 25 yaşındayken köyünden bir kız kaçırdı. Tuhaf bir şey oldu bu. Bütün hayatını belirledi. İstanbul'a döndü, evlendi, iki kızı oldu. Yoğurtçuluk, dondurmacılık, pilavcılık, garsonluk gibi çeşit çeşit işte hiç durmamacasına çalıştı. Ama akşamları İstanbul sokaklarında boza satmayı ve tuhaf hayaller kurmayı hiçbir zaman bırakmadı. Kahramanımız Mevlüt uzun boylu, sağlam ama zarif yapılı, iyi görünüşlüydü. Kadınlarda şefkat uyandıran çocuksu bir yüzü, kumral saçları, dikkatli ve zeki bakışları vardı. Yalnız gençliğinde değil, kırkından sonra bile yüzünün çocuksu olmasını ve kadınların onu güzel bulmasını, Mevlüt'ün bu iki temel özelliğini hikayemizin anlaşılması için arada bir okurlarıma hatırlatacağım. Mevlüt'ün her zaman iyimser ve iyi niyetli olmasını, bazılarına göre de saflığını ise ayrıca hatırlatmama gerek kalmayacak, siz de göreceksiniz. Okurlarım benim gibi Mevlüt'le tanışsalardı, onu yakışıklı ve çocuksu bulan kadınlara hak verirler, hikayemi renklendirmek için abartmadığımı teslim ederlerdi. Bu vesileyle bütünüyle gerçek olaylara dayanan bu kitap boyunca hiç abartmayacağımı, zaten olup bitmiş bazı tuhaf olayları okurlarımın daha iyi takip edip anlamasına yardım edecek bir şekilde sıralamakla yetineceğimi belirteyim. Kahramanımızın hayatını ve hayallerini daha iyi anlatabilmek için hikayesinin ortasından bir yerden başlayacak, önce Mevlüt'ün 1982 Haziran'ında Konya'nın Beyşehir kazasına bağlı komşu Gümüşdere köyünden kız kaçırmasını anlatacağım. Mevlüt, kendisiyle kaçmaya razı olan kızı ilk defa 4 yıl önce İstanbul'da bir düğünde görmüştü. Bu, amcasının büyük oğlu Korkut'un 1978'de Mecidiyeköy'deki düğünüydü. Mevlüt, İstanbul'da düğünde gördüğü çok güzel ve çocuk yaştaki 13 yaşındaydı kızın da kendisini beğenmesine inanamadı hiç. Kız, amcasının oğlu Korkut'un karısının kız kardeşiydi ve ablasının düğünü için geldiği İstanbul'u hayatında ilk defa görüyordu. Mevlüt ona 3 yıl aşk mektupları yazdı. Kız cevap vermedi. Ama mektupları ona ulaştıran Korkut'un kardeşi Süleyman, Mevlüt'e hep umut verdi ve devam etmesini söyledi. Şimdi kız kaçırırken Süleyman yine amcaoğlu Mevlüt'e yardım ediyor. İstanbul'dan çocukluğunu geçirdiği köye Mevlüt'le geri geldi Süleyman. Kendisine ait Ford kamyonetin şoför yerine geçti. İki arkadaş kimselere görünmeden kaçırma planı yaptılar. Buna göre Süleyman Mevlüt'le kaçıracağı kızı Gümüşdere köyünden 1 saat uzaklıkta bir yerde kamyonette bekleyecek. Herkes iki aşığın Beyşehir yönüne gittiğini zannederken onları kuzeye götürerek dağları aşıp Akşehir tren istasyonuna bırakacaktı. Mevlüt 4-5 kere planın üzerinden geçmiş, soğuk çeşme, dar dere, ağaçlı tepe, kızın evinin arka bahçesi gibi önemli mekanları daha önce 2 kere gizlice ziyaret etmişti. Süleyman'ın kullandığı kamyonetten yarım saat önce inmiş, yol üstündeki köy mezarlığına girmiş, mezar taşlarına bakıp dua etmiş, her şeyin yolunda gitmesi için Allah'a yalvarmıştı. Kendine bile itiraf edemiyordu ama Süleyman'a karşı bir güvensizlik duyuyordu. Ya Süleyman arabayla dediği yere, çeşme başına gelmezse diye düşündü. Kafasını karıştıracağı için bu korkuyu kendine sakladı. Mevlüt'ün üzerinde ta babasıyla yoğurt sattıkları ortaokul yıllarından kalma Beyoğlu'ndaki bir dükkandan aldığı yeni bir kumaş pantolon ve mavi bir gömlek, ayağında askere gitmeden önce Sümerbank'tan aldığı ayakkabılar vardı. Hava karardıktan az sonra Mevlüt yıkık duvara yaklaştı. Kızların babası boyun eğri Abdurrahman'ın beyaz evinin arka penceresi karanlıktı. 10 dakika erken gelmişti. İçi içine sığmıyor, sürekli karanlık pencereye bakıyordu. Eski zamanlarda kız kaçırırken kan davası tuzağına düşürülüp vurulanlar ve gece karanlıkta koşarken yolunu şaşırıp yakalananlar geliyordu aklına. Kız son anda vazgeçip kaçmayınca rezil olanları da hatırlayıp sabırsızlıkla ayağa kalktı. Allah'ın kendisini koruyacağını söyledi kendi kendine. Köpekler havladı, pencere bir an aydınlandı ve karardı. Mevlüt'ün kalbi hızla atmaya başladı. Eve doğru yürüdü, ağaçların arasında bir kıpırtı işitti. Kız fısıldar gibi adını seslendi. Mevlüt. Askerden yazdığı mektupları okumuş ve ona güvenen birinin şefkatli sesiydi bu. Mevlüt, yüzlerce mektubu tek tek aşkla, istekle yazışını, bütün varlığını o güzel kızı ikna etmeye adayışını, mutluluk hayallerini hatırladı. En sonunda kızı etkilemeyi başarmıştı işte. Hiçbir şey göremiyordu ama sihirli gecede sese doğru uykuda gezer gibi yürüyordu. Karanlıkta birbirlerini buldular. Kendiliğinden el ele tutuşup koşmaya başladılar. Ama 10 adım sonra köpekler havlamaya başlayınca Mevlüt şaşırıp yolunu kaybetti. İçgüdüleriyle ilerlemeye çalıştı ama kafası karışmıştı. Gecenin içinde ağaçlar bir belirip bir kaybolan beton duvarlar gibiydiler. Yanlarından tıpkı rüyalardaki gibi hiç çarpmadan geçiyorlardı. Keçi yolu bitince Mevlüt daha önce planladığı gibi karşılarına çıkan yokuşa vurdu. Kayalar arasından kıvrıla kıvrıla yamaçlara çıkan dar yol bulutlu kapkaranlık göğe çıkıyormuş gibi dikleşti. Yarım saate yakın tırmanıp yamacın tepesinde hiç durmadan el ele yürüdüler. Gümüşdere'nin ışıkları daha arkada kendini doğup büyüdüğü cennet pınar gözüküyordu buradan. Peşlerine düşen olursa onları kendi köyüne götürmemek için hatta Süleyman'ın gizli bir planına karşı bir içgüdüyle Mevlüt ters yöne yürümüştü. Köpekler hala deli gibi havlıyorlardı. Mevlüt köye artık yabancı olduğunu, hiçbir köpeğin onu tanımadığını anladı. Az sonra Gümüşdere köyü yönünden patlayan bir silahın sesi geldi. Kendilerini tuttular ve yürüyüş hızlarını değiştirmediler ama bir an susan köpekler yine havlamaya başlayınca yamaçtan aşağıya koşmaya başladılar. Yüzlerine yapraklar, dallar sürünüyor, paçalarına dikenler takılıyordu. Mevlüt karanlıkta göremiyor, her an bir kayaya takılıp düşeceklerini sanıyordu ama olmuyordu bu. Köpeklerden korkuyordu ama Allah'ın kendisini ve rayiyi koruduğunu ve İstanbul'da çok mutlu bir hayatları olacağını anlamıştı. Akşehir yoluna nefes nefese ulaştıklarında Mevlüt geç kalmadıklarından emindi. Süleyman da kamyonetiyle gelirse artık kimse Raiha'yı elinden alamazdı. Mevlüt her mektuba başlarken kızın güzel yüzünü, unutulmaz gözlerini düşünür, güzel adını Raiha diye sayfanın başına coşkuyla, özenle yazardı. Bunları hatırlayınca sevinçten yerinde duramadığı için adımları hızlanıyordu. Şimdi karanlıkta kaçırdığı kızı hiç göremiyordu. Hiç olmazsa ona dokunmak, öpmek istedi ama Raiha taşıdığı bohçayla hafifçe karşı koydu. Mevlüt bundan hoşlandı. Bütün hayatını geçireceği kişiye evlenmeden önce dokunmamaya kararlıydı. El ele yürüyerek Sarp Deresi'ni aşan küçük köprüyü geçtiler. Raya'nın eli kuş gibi hafif ve narindi. Uğultulu dereden kekik ve defne kokan serin bir hava geliyordu. Gece mor bir ışıkla aydınlandı, sonra gök gürledi. Mevlüt uzun tren yolculuğundan önce yağmura yakalanmaktan korktu ama adımlarını hızlandırmadı. 10 dakika sonra öksürüklü çeşmenin yanında Süleyman'ın kullandığı kamyonetin arka ışıklarını uzaktan gördüler. Mevlüt mutluluktan boğulacak gibi oldu. Süleyman'dan kuşkulandığı için kendini suçladı. Yağmur da başlamıştı. Sevinçle koştular ama ikisi de yorgundu ve korktuk kamyonetin ışıkları sandıklarından da uzaktaydı. Kamyonete varıncaya kadar sağanak yağmurda iyice ıslandılar. Raiha bohçasıyla kamyonun karanlık arka kısmına geçti. Mevlüt'le Süleyman bunu daha önceden planlamışlardı. Hem Raiha'nın kaçtığı anlaşılır da jandarma yollarda arama yapar diye, hem de Raiha Süleyman'ı görüp tanımasın diye. Öne otururlarken Süleyman bu dostluğunu, bu kardeşliğini hayatım boyunca unutmayacağım dedi Mevlüt. Kendini tutamayıp amcaoğluna bütün gücüyle sarıldı. Süleyman'ın aynı coşkuyu gösterememesini, güvensizliğiyle onun kalbini kırmış olmasına bağladı. Bu yardımımı kimseye söylemeyeceğine yemin et dedi Süleyman. Mevlüt yemin etti. Kız arka kapıyı kapayamadı dedi Süleyman. Mevlüt çıkıp karanlıkta kamyonetin arkasına yürüdü. Aracın kasasını genç kızın üzerine kapatırken bir şimşek çaktı. Bütün gökyüzü, dağlar, kayalıklar, ağaçlar, her yer bir an uzak hatıralar gibi aydınlandı. Mevlüt birlikte bütün bir ömür geçireceği karısının yüzünü ilk defa yakından gördü. Hayatı boyunca bu anı, bu tuhaflık duygusunu çok sık hatırlayacaktı. Kamyonet hareket ettikten sonra Süleyman, "Al şunu kurulan" diyerek torpido gözünden çıkardığı bir bez parçasını Mevlüt'e uzattı. Mevlüt bezi kokladı, pis olmadığına karar verince kamyonetin kasasına açılan delikten uzanıp arkadaki kıza verdi. Çok sonra "Sen kurulanmadın" dedi Süleyman. "Başka bez de yok." Yağmur aracın tavanında bir tıpırtı çıkarıyor. Silecekler tuhaf bir inleme sesiyle çalışıyordu ama Mevlüt derin bir sessizliğin içine doğru ilerlediklerini biliyordu. Arabanın soluk turuncumsu ışıklarının aydınlattığı ormanda yoğun bir karanlık vardı. Kurtların, çakalların, ayıların gece yarısından sonra yeraltı ruhlarıyla buluştuklarını çok işitmiş, efsanevi yaratıkların, şeytanların gölgeleriyle geceleri İstanbul sokaklarında Mevlüt çok karşılaşmıştı. Sivri kuyruklu cinlerin, iri ayaklı devlerin, boynuzlu tepe gözlerin yolunu şaşıran şaşkınları ve çaresiz günahkarları kapıp indirdikleri yeraltı aleminin karanlığıydı bu. Ağzını bıçak açmıyor diye takıldı Süleyman Mevlüt'a. Mevlüt içine girmekte olduğu tuhaf sessizliğin yıllarca süreceğini anlamıştı. Hayatın kendisine kurduğu tuzağa nasıl girdiğini çıkarmaya çalıştıkça, köpekler havladığı, karanlıkta yolumu şaşırdığım için böyle oldu gibi bir mantık kuruyor, bu mantığın yanlış olduğunu çok iyi bilmesine rağmen bir teselli olduğu için istemeden de inanıyordu. "Yaramaz bir durum mu var?" dedi Süleyman. "Yok." Çamurlu dar yolun kıvrımlarında yavaşlayan kamyonun lambaları, kayaları, ağaç hayaletlerini, belirsiz gölgeleri ve esrarlı şeyleri gösterdikçe Mevlüt bütün bu harikalara onları hayatının sonuna kadar unutmayacağını iyi bilen birinin yoğun dikkatiyle bakıyordu. Daracık yolla birlikte bazen kıvrıla kıvrıla yükseliyor, derken iniyor, çamurlar içinde kaybolmuş bir köyün karanlığı içerisinden hırsız gibi sessizce geçiyorlardı. Köylerde köpekler avlıyor, sonra yine öyle derin bir sessizlik başlıyordu ki Mevlüt tuhaflık kendi kafasında mı, dünyada mı çıkaramıyordu. Karanlıkta efsanevi kuşların gölgelerini gördü. Acayip çizgilerden yapılmış anlaşılmaz harfleri, yüzyıllar önce bu ücra yerlerden geçmiş şeytan ordularının kalıntılarını gördü. Günah işledikleri için taş kesilenlerin gölgelerini gördü. "Sakın pişman olma," dedi Süleyman. "Korkulacak hiçbir şey yok. Peşinizde de kimse yoktur. Boyun eğri baba hariç büyük ihtimal zaten biliyorlardır kızın kaçtığını. Kimseye sakın beni söyleme. O zaman boyun eğri Abdurrahman'ı ikna etmek kolay olur. Bir iki ay içinde ikinizi de affederler. Yaz bitmeden yengeyle ellerini öpmeye gelirsiniz artık." Dik bir yokuşta sert bir kıvrımı dönerken kamyonetin arka tekerlekleri çamurda boşta dönmeye başladı. Mevlüt bir an her şeyin sona erdiğini ve Raiha'nın köyüne, kendisinin de İstanbul'a evine olaysızca döndüğünü hayal etti. Ama kamyonet yoluna devam etti. Bir saat sonra kamyonetin lambaları tek tük bir iki evi Akşehir kasabasının dar sokaklarını aydınlattı. İstasyon şehrin öbür tarafında dışındaydı. ''Sakın kopmayın birbirinizden'' dedi Süleyman onları Akşehir tren istasyonuna bırakırken. Karanlıkta elinde bohça bekleyen kıza bir bakış attı. ''Beni görmesin, inmeyeyim ben arabadan. Ben de artık bu işin sorumlusuyum. Raiha'yı mutlaka mutlu edeceksin, tamam mı Mevlüt? Artık o senin karın. Ok yaydan çıktı. İstanbul'da biraz gizlenin.'' Mevlüt'le Raiha, Süleyman'ın kullandığı kamyonetin kırmızı arka lambaları karanlıkta kaybolana kadar arkasından baktılar. El ele tutuşmadan Akşehir tren istasyonunun eski binasına girdiler. İçerisi floresan ışıklarıyla pırıl pırıldı. Mevlüt kaçırdığı kızın yüzüne ikinci kere, bu sefer bütün dikkatiyle ve yakından bir an baktı ve kamyonetin arka kapısı kapanırken gördüğü ve bir türlü inanamadığı şeyden emin olup gözlerini kaçırdı. Amcasının büyük oğlu Korkut'un düğününde gördüğü kız değildi bu. Onun yanındaki ablasıydı. Mevlüt'a düğünde güzel kızı göstermişler, yerine ablayı yollamışlardı. Aldatıldığını anlayan Mevlüt utanç duyuyor, adının Raiha olduğuna bile emin olamadığı kızın yüzüne bakamıyordu. Kim nasıl oynamıştı bu oyunu ona? İstasyon binasının bilet gişesine yürürken kendi ayak seslerinin yankılanışını başkasının ayak sesleriymiş gibi uzaktan işitiyordu. Eski tren istasyonları Mevlüt'ü hayatının sonuna kadar o birkaç dakikayı hatırlatacaktı. İki tane İstanbul bileti aldı, rüyasında bilet alan biri gibi. ''Şimdi gelir'' demişti memur ama tren gelmedi. Sepetler, denkler, bavullar ve yorgun bir kalabalıkla tıkış tıkış dolu küçük bir bekleme odasında bir bankın ucunda otururlarken ağızlarını açıp birbirlerine tek kelime söylemediler. Raiha'nın bir ablası olduğunu hatırlıyordu Mevlüt ya da Raiha dediği güzel kızın. Çünkü bu kızın adı Raiha'ydı. Süleyman az önce ondan böyle söz etmişti. Mevlüt de Raiha diye seslenerek ona aşk mektupları yazmıştı ama aklında başka biri, en azından başka bir yüz vardı. Mevlüt aklındaki güzel kız kardeşin adını bilmediğini de düşündü. Nasıl kandırıldığını açık bir şekilde anlayamıyor, hatta hatırlayamıyor. Bu da kendi kafasındaki tuhaflığı içine düştüğü tuzağın bir parçası yapıyordu. Bankta otururlarken Raiha'nın yalnızca eline baktı. Az önce aşkla tutmuştu bu eli. Bu eli tutmayı düşündüğünü ifade ettiği aşk mektupları yazmıştı. Biçimli, güzel, düzgün bir eldi. Kucağında uslu uslu duruyor, arada bir dikkatle denginin ya da eteğinin kenarını düzeltiyordu. Mevlüt yerinden kalktı, istasyon meydanındaki büfeden iki tane bayat açma aldı. Yerine dönerken Raiha'nın örtülü başına, yüzüne bir kere daha uzaktan dikkatli baktı. Rahmetli babasını dinlemeyip gittiği Korkut'un düğününde gördüğü güzel yüz değildi bu. Raiha'yı hayatta ilk defa gördüğünden ya da fark ettiğinden bir kere daha emin oldu Mevlüt. Ama nasıl olmuştu böyle bir şey? Raiha Mevlüt'ün mektuplarını kız kardeşini düşünerek yazdığının farkında mıydı? Açma ister misin? Raiha'nın biçimli eli uzanıp açmayı aldı. Mevlüt kızın yüzünde kaçak aşıkların heyecanını değil bir şükran ifadesi gördü. Raiha bir suç işler gibi ağır ağır ve ihtiyatla açmasını yerken Mevlüt yanına oturdu. Gözünün kenarıyla hareketlerini seyretti. İçinden gelmiyordu ama tam ne yapacağını da bilemediği için Mevlüt da kendi elindeki bayat açmayı yedi. Hiçbir şey konuşmadan oturdular. Mevlüt vaktin geçmediğini, okulun hiç bitmeyeceğini düşünen bir çocuk gibi hissetti. Aklı kendiliğinden sürekli olarak bu kötü duruma yol açan geçmişteki hatasını araştırıyordu. Mektup yazdığı güzel kız kardeşi gördüğü düğün geliyordu hep aklına. Babası rahmetli Mustafa Efendi o düğüne gitmesini hiç istememişti ama Mevlüt köyden kaçıp gitmişti İstanbul'a. Hatasının sonucu bu mu olmalıydı? Mevlüt'ün içe dönük bakışları tıpkı Süleyman'ın kamyonetinin lambaları gibi 25 yıllık hayatının yarı karanlık hatıraları ve gölgeleri içerisinde şimdiki durumu aydınlatacak bir şey arıyordu. Tren gelmiyordu. Mevlüt kalkıp yeniden büfeye gitti ama kapanmıştı. Trenden inecek yolcuları şehre götürecek iki at arabası kenarda bekliyor, arabacılardan biri sigara içiyordu. Sınırsız bir sessizlik vardı alanda. Eski istasyon binasının hemen yanında dev bir çınar ağacı görüp yaklaştı. Ağacın altına bir levha dikilmişti, üzerine istasyon binasından soluk bir ışık vuruyordu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Akşehir'e geldiğinde 100 yıllık bu çınar ağacının altında kahve içmiştir. Okulda tarih derslerinde Akşehir'in adı birkaç kere geçmiş, Mevlüt bu komşu kasabanın Türk tarihindeki önemini kavramıştı ama şimdi bu kitabi bilgileri de hiç hatırlayamıyordu. Kendini yetersizlikleri için suçladı. Okulda da öğretmenlerin istediği gibi bir öğrenci olmak için yeterince çabalamamıştı. Belki de buydu kusuru. 25 yaşındaydı. Eksiklerini kapatabileceğini iyimserlikle düşündü. Geri dönüp Raiha'nın yanına otururken ona bir kere daha baktı. Hayır, onu 4 yıl önce düğünde uzaktan bile gördüğünü hatırlayamıyordu. 4 saat geç gelen paslı, iniltili trende boş bir vagon buldular. Kompartımanında kimse yoktu ama Mevlüt Raiha'nın karşısına değil, yanına oturdu. İstanbul treni makaslarda demiryolunun yıpranmış yerlerinde sallandıkça Mevlüt'ün kolu, omzu, arada bir onun koluna, omzuna değiyordu. Mevlüt bunu bile tuhaf buluyordu. Mevlüt vagonun helasına gitti ve madeni kenef deliğinden gelen tak tak seslerini çocukluğundaki gibi dinledi. Geri döndüğünde kız uyuyakalmıştı. Evden kaçtığı gece nasıl huzurla uyuyabiliyordu? "Raiha, Raiha!" diye seslendi Mevlüt onun kulağına. Kız da adı gerçekten Raiha olan birini yapabileceği bir doğallıkla uyandı, tatlılıkla gülümsedi. Mevlüt sessizce onun yanına oturdu. Yıllar süren bir evlilikten sonra aralarında konuşacak hiçbir şey kalmamış karı kocalar gibi hiç konuşmadan vagonun penceresinden baktılar. Arada bir küçük bir kasabanın sokak lambalarını, ücra bir yolda ilerleyen bir aracın ışıklarını, yeşil kırmızı renkli demircolu lambalarını görüyorlardı ama çoğunluk dışarısı kapkaranlıktı ve camda kendi yansımalarından başka hiçbir şey belirmiyordu. 2 saat sonra gün ağarırken Mevlüt Raiha'nın gözlerinden yaşlar aktığını gördü. Kompartmanda kimse yoktu ve tren uçurumlarla kaplı mor bir manzaranın içinde gürültüyle ilerliyordu. "Evine mi dönmek istiyorsun?" diye sordu Mevlüt. "Pişman mısın?" Raiha daha da şiddetle ağlamaya başladı. Mevlüt kolunu onun omzuna koydu beceriksizce. Rahat edemedi, kolunu geri çekti. Raiha acıyla uzun uzun ağladı. Mevlüt bir suçluluk ve pişmanlık duyuyordu. "Sen beni sevmiyorsun," dedi Raiha çok sonra. "Niye?" "Mektupların aşk doluydu, kandırdın beni. O mektupları gerçekten sen mi yazdın?" "Mektupların hepsini ben yazdım," dedi Mevlüt. Ama Raiha ağlamaya devam etti. Bir saat sonra Afyonkarahisar istasyonunda Mevlüt vagondan koşarak indi ve büfeden bir ekmek, 2 üçgen kutu peyniri, 1 paket bisküvi aldı. Tren Aksu Deresi boyunca ilerlerken bir çocuğun tepside sattığı çayı içerek kahvaltılarını ettiler. Vagonun penceresinden Raiha'nın şehirlere, kavak ağaçlarına, traktörlere, at arabalarına, futbol oynayan çocuklara, demir köprülerin altından akan nehirlere bakışını izlemekten memnundu Mevlüt. Bütün dünya, her şey ilginçti. Tren Alayurt ile Uluköy istasyonları arasındayken Raiha uyuyakalınca başı Mevlüt'ün omzuna yaslandı. Mevlüt bundan hem bir sorumluluk hem de bir mutluluk duyduğunu kendinden saklayamadı. 2 jandarma ile bir ihtiyar kompartımana girip oturdular. Mevlüt elektrik direklerini, asfalt yollardaki kamyonları, yeni beton köprüleri, ülkenin zenginleşmesinin ve kalkınmasının işaretleri olarak görüyor, fabrikaların, yoksul mahallelerin duvarlarına yazılmış siyasi sloganlardan hoşlanmıyordu. Uyuyakalmakta olmasına şaşarak Mevlüt uyuyakaldı. Eskişehir'de tren durunca birlikte uyandılar ve jandarmaya yakalanmak üzereymiş gibi bir an telaşlandılar, sonra rahatlayıp birbirlerine gülümsediler. Raiha'nın içten bir gülümseyişi vardı. Bir şey sakladığını, saman altından su yürüttüğünü düşünemezdi insan. Yüzü açık, düzgün, aydınlıktı. Mevlüt onun kendisini aldatanlarla işbirliği yaptığını mantığıyla kavruyor ama yüzüne baktığı zaman kızın masum olduğunu düşünmeden edemiyordu. Tren İstanbul'a yaklaşırken yol boyunca dizilmiş büyük fabrikalardan, İzmit'teki petrol rafinerisinin yüksek bacarısından püsküren alevlerden, yüklü gemilerin ne kadar büyük olduklarından ve kim bilir dünyanın hangi ucuna gideceklerinden söz ettiler. Raiha, ablası ve kız kardeşi gibi ilkokulu bitirmişti. Çok fazla zorlanmadan deniz kıyısındaki uzak ülkelerin adlarını sayabiliyordu. Mevlüt onunla gurur duydu. Raiha İstanbul'a ablasının düğünü için 4 yıl önce bir kere gelmişti. Ama alçak gönüllülükle yine sordu. "Burası İstanbul mu?" "Kartal artık İstanbul sayılır," dedi Mevlüt konuyu bilmenin güveniyle. "Ama daha var." Raiha'ya karşıdaki adaları gösterdi. Bir gün mutlaka adalara gezmeye gideceklerdi. Ama bunu Raiha'nın kısa hayatı boyunca bir kere olsun yapamadılar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.